Ayrım 4.
Kitap 1926'da Mektepçiliğin Kâbesinde adıyla yayınlanıyor. Cumhuriyetle birlikte sürekli bir devrim dönemine giren eğitim kadrolarında büyük ilgi uyandırıyor. Bu gibi meslek kitaplarında görülmemiş bir şey oluyor. Kısa zamanda tükeniyor. İkinci baskısı yapılıyor. İstanbul Yılları. Hıfzıırrahman Raşit'in daha 26 yaşındayken mesleğinde ulaştığı bu aşama sırasında atandığı görev yeri artık İstanbul'dur. Orada İstanbul Öğretmen Okulu'nda hocalık yapmakta, aynı zamanda müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir. Bir süre sonra görevlerine bir yenisi eklenir. İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, o zamanki deyimle Marif Müdür Muavini olur. Bu görevlerindeki yoğun işlerinin yanında mesleğiyle ilgili yayınları sürdürmekten geri kalmaz. Mektepçiliğin Kâbesinin genişletilmiş ikinci baskısının hemen arkasından Meslek İnzibatında Reform adı altında okullardaki disiplin anlayışındaki çağdaş gelişmeleri anlatan bir eser yayınlar. Sonra Pedagoji Kırati adı altında öğretmenler için bir rehber kitabı çıkarır. Bunları sonradan öğretmen okullarında okutulacak olan genel öğretim metotlarıyla ilgili ders kitabı izler. O arada Washington, Karşan Tayner gibi ünlü eğitimcilerden çeviri kitapları da yayınlanır. İş terbiyesi, vatandaşlık terbiyesi gibi. Bütün bunlar 5 yıl içinde olur. O 5 yıl içindeki bir gelişmede başlangıçta okulun bir odasında kalan babamın bir ev bulması ve Trabzon'daki annesiyle kardeşlerini yeniden İstanbul'a getirtmesidir. Ev Laleli'de şimdi büyük ve güzel bir otel haline getirilmiş bulunan, o zamanki adıyla Tayyare Apartmanları'nın bir dairesidir. Projesi ünlü mimar Kemalettin'e ait olan bu apartmanlar, sonradan Türk Hava Kurumu adını alan Tayyare Cemiyeti'nin malıdır. Kiraları uygundu. Kiracısına kızıp da kontratını feshedecek bir kişisel sahibi yoktur. Hıfzıırrahman Raşit annesiyle birlikte oraya yerleşir. Kardeşleri de iş veya okul durumlarına göre İstanbul'da iseler annelerinin yanında kalırlar. Kardeşlerinden Bedri ve Münir Raşit artık kendilerini kurtarmışlardır. Ağabeylerinin izinden gidip öğretmen olmuşlardır. Münir Raşit ayrıca felsefe ve sosyolojiye meraklıdır. Sınavlara girmiş, öğretimini ilerletmek için Almanya'ya gitmiştir. Sonra da Fransa'ya gidecektir. Kız kardeşi Süheda da kendi öğretmen olmamış ama liseye giderken kendisine talip olan bir kimya öğretmeniyle İmadettin Kuruç'la evlenmiştir. Böylece ailenin öğretmen üyeleri giderek artmaktadır. Öğretmen olmayanlardan Asaf amcam daha okuyor. Tapu kadastro memuru olacak. Orman müdürünün eşi olan Nusriye halam ise Akşehir'deyken geçirdiği rahatsızlık sonunda ölmüş. Ardında iki çocuk bırakmış. Dolayısıyla Mesrure hanıma 3 torun bırakmış. Sabahat, Sezai ve eşinin ilk hanımından çocuğu Hayati. Onlar da bazen Ankara'daki baba evinde, bazen de Mesrure Hanım'ın yanında kalıyorlar. Evlendikten sonra meslek edinme, Avrupa'da uzmanlaşma, eser, iş, makam ve nihayet kendi malı olmasa da çıkarılma korkusu olmadan ailesiyle birlikte oturabileceği bir ev. Sıranın neye geldiği belli. Bazıları kelime oyunu yaparak söylerler, ev. Lendikten sonra evlenilir. Bu gelenek uyarınca ailesi babama kız aramaya başlamışken kız babamın önüne çıkar. Cumhuriyetin Milli Eğitim Bakanlığı o sıralarda ilkokul öğretmeni açığını hızla kapatmak istiyordu. Bunun için ilkokulu bitirip orta öğretimlerini sürdüren çocuklardan yetenekli olanlarını seçiyordu. Onlar için belirli merkezlerde yoğun bir kurs programı uyguluyordu. Öğrenciler kurs süresince yatılı okuyacaklardı. Kursu bitirince mecburi hizmetli öğretmen olacaklardı. Bolu'dan merhum Agah Bey ile Feride Hanım'ın kızı Nezaket Agah da o şekilde seçilmiş, İstanbul'da öğretmen okulunda açılan kursa gönderilmiş. Kursun hocalarından biri olan Hıfzıırrahman Raşit onu orada tanımış, beğenmiş. Tabii hocalık sorumluluğuna aykırı bir durum ortaya çıkmaması için kursun sonunu beklemekten başka çaresi yok. Ama kurs biter bitmez hemen harekete geçtiği anlaşılıyor. Bana anlatılanlardan bildiğim şu. Hıfzıırrahman Raşit Nezaket Agah'ı diplomasını alıp İstanbul'dan ayrılmadan önce annesine göstermenin yolunu bulmuş. Kursu bitiren öğrencilerden birkaçını annesi Mesrure Hanım adına eve çaya çağırmış. Tabii aralarında Nezaket Agah da var. Mesrure Hanım onu beğenmiş ama usulen ona bir şey söylememiş. Onlar gittikten sonra oğluna söylemiş. Nezaketin kurstan sonraki tayin yeri Düzce İlkokulu. O zaman Düzce'ye gitmenin yolu şu. Adapazarı'na kadar trenle gidiliyor, oradan da Düzce'ye karayoluyla. Babam istasyonda onu uğurlamaya gitmiş. Uğurlamada bulunan kurs arkadaşlarının yanında ona yol hediyesi vermiş. Bir kutu çikolata. Çikolatanın kutusu kalp biçimindeymiş. Herkes görmüş. Sonra nezaket Agah'ı kenara çekip fısıl fısıl bir şeyler konuşmuş. Bunun arkası mektuplaşmalarla sürmüş. Sonra da klasik süreç işlemiş. Kız isteme, Düzce'de nişan, İstanbul'da 6 Ekim 1930'da nikah. Babam, annemin gelinlik giydiği bir düğün yapamamış. Nikah resmi çekilmiş. Aile içinde birkaç dostun katılımıyla bir yemek yenmiş. Belli ki imkanları o kadarmış. 6 Ekim günü İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümü. Top atışları yapılıyormuş. Babam, bunlar bizim için atılıyor diye espri yapıp durumu idare etmeye çalışmış. Sonra da işte ben doğmuşum. Şimdi otel olan Tayyare Apartmanları'nın bir dairesinde. Babamın Ankara'ya tayini 1934'te. Artık 34 yaşındaki Hıfzır Rahman Raşit, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk öğretim, o zamanki adıyla ilk tedrisat, şube müdürü olacak, hocalığını da Gazi Eğitim, o zamanki adıyla Gazi Terbiye Enstitüsü'nde sürdürecektir. Babam Ankara'ya önceden gelir. O arada tayini çıkan annemle beni ve anneannemi sonradan getirtir ve Ulus'taki ahşap eve yerleşilir. Benim de ilk anılarım orada oluşur. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 3. Eski Ankara'dan yenisine. Geleneksel mi, modern mi? Sinemaya başlangıç. Örsan'ın doğuşu. Pamuk Prenses ve Yedi Cüce. Teyzemin aşkı. Bir düğün gecesi. Kızılay Bahçesi'nde maden suyu. Babamın Cumhuriyet dönemi Ankara'sının kadrolarında çalışmaktan duyduğu mutluluğu belirtmiştim. Yaşam öyküsü de gösteriyor. Bu çok doğaldı. Cumhuriyet öncesi dönemde gördükleri bir imparatorluğun çöküşüydü. Okula gittiği adanın terk edilişiydi. Savaştı, kıtlıktı, işgaldi, yabancı egemenliğiydi, umutsuzluktu, kötümserlikti. 1930'ların Ankara'sı ise çöküş yerine dirilişi temsil ediyordu. Yabancı egemenliğinin son izleri 1936'daki Montreux Sözleşmesi ile silinmiş, Boğazlar Türkiye'nin kontrolü altına girmişti. Hukuk devrimi, kadın hakları, Latin alfabesi, eğitim devrimi gibi babamın batıda görüp benimsediği çağdaş yaşama geçiş atılımları sürdürülüyordu. Geçim açısından kimsenin durumu parlak sayılmazdı. Herkes kendi hayatında hesaplı davranmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak zorundaydı. Ama maaşını, ücretini alamamak gibi, enflasyon gibi, paranın pul olması gibi tehlikeler yoktu. Devlet açısından da borç ödeyememe diye bir sorun ortaya çıkmıyordu. Osmanlı Devleti'nin borçlarını bir plan dahilinde ödemeyi kabul eden Cumhuriyet hükümeti, yükümlülüklerini yerine getirmeye sessiz sedasız devam ediyordu. Kalkınma hamleleri için yaptığı yatırımları olabildiğince kendi kaynaklarından karşılamaya çalışıyordu. Yeni kredilere ihtiyaç duyduğunda kredi koşullarının kendi imkanlarına uygun olmasına dikkat ediyordu. Ülke altyapı açısından geri kalmıştı. Ama Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki gibi umutsuzluk içinde de değildi. Tam tersine her alanda coşkulu bir kalkınma seferberliği içindeydi. Bunda başarıya ulaşacağına inanmamak için de hiçbir neden yoktu. Kısacası babam ve birçok arkadaşı için yaşadıkları iki ayrı dönem arasındaki bu karşıtlıklar siyahla beyaz gibi çarpıcıydı. O dönemlerin ikincisinin içinde olmaktan elbette mutluluk duyacaklardı. Bana gelince ben de o çocuk yaşımdaki hayatımdan hiç şikayetçi değildim. Gündüzleri sokak, sokak satıcıları, penceredeki Şükran, bakkalın oğlu Selami. Hava kötüyse anneannemin evde anlattığı masallar, hava güzelse sokaktaki koşmacalı oyunlar veya anneannemle gezintiler. Bazen annemle gezintiler. Ulus'taki ahşap evdeki okul öncesi hayatımın akışı buydu. Gezintilerin çoğunu yürüyerek yapardık. Otobüsle, kaptı kaçtıyla, trenle gidilen yerler de vardı. Beni bazen oralara da götürürlerdi. Ama asıl dolaştığım veya dolaştırıldığım bölge Ulus bölgesiydi. Atatürk heykelinin arka tarafından kaleye çıkan yokuşu, ön tarafından istasyona inen yoluyla ve Çankırı kapısından gelip heykeli geçtikten sonra bulvarlaşan Bankalar Caddesi ile eski Ankara bölgesi. Burasını giderek daha iyi tanıdım ve bilmediklerimi zaman içinde öğrendim. Atatürk Meclisi açmak için Ankara'yı seçtiği sırada şehirdeki büyük kamusal binalar 3 taneymiş. Milli mücadeleciler 3'ünü de meclisin hizmetine ayırmışlar. Biri İttihat ve Terakki döneminden kalan parti kulübü binasıymış. İnşaatı tam bitmemiş. Onu tamamlayıp meclis yapmışlar. İlk ve ikinci meclislerde orada çalışmış. Sonradan CHP Genel Merkezi, şimdi 1. Meclis Müzesi olan bina. İkincisi vilayet binasıymış. O da meclis hükümetlerinin çalışma yeri olmuş. Şimdi de vilayet binası. Üçüncüsü öğretmen okulu binasıymış. Onu da ilk meclise gelen milletvekillerine yatakhane yapmışlar. Sonraki babamın da görev yeri olan Milli Eğitim Bakanlığı binası 1947'de yandı. 1920'lerde Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşlarının kamu hizmetinde kullanabildiği büyük binalar bunlardı. Onlara Keçiören'deki Ziraat Mektebi binasıyla istasyondaki lojman binaları gibi orta boydaki birkaç kamusal bina daha eklenirse 1. Meclis yönetiminin yararlanabileceği mekanların envanteri ortaya çıkar. Hepsi işte o kadardı. Özel kişilere ait binalar arasında ise Taşan'ı saymak gerekir. O da bugünkü Ulus Meydanı'ndaki Sümer Bank'ın yerinde şehrin 1920'li yıllardaki en önemli konaklama ve iş merkeziydi. İki zıt mimari. 1920'den 1930'ların ortalarına, benim etrafımı fark edebilecek yaşa geldiğim yıllara kadarki meclis ve cumhuriyet yönetimleri bu tabloyu büyük ölçüde değiştirmişti. Ulus'ta parmakla sayılacak kadar az sayıdaki o eski binaların yanlarında ve yakınlarında birçok büyük bina yükselmişti. Bunların bir bölümü 20. yüzyılın başında Osmanlı Selçuklu mimarisinden esinlenerek gelişen ve ulusal diye de anılan geleneksel mimari akımın çizgilerini taşıyordu. Anneannemin beni bahçesine götürdüğü 2. meclis binasıyla karşısındaki Ankara Palas gibi, Ulus'taki İş Bankası, Ziraat Bankası, Osmanlı Bankası gibi. Ulus'tan Kızılay'a giden bulvarın solundaki Dışişleri Bakanlığı, şimdiki Kültür Bakanlığı, Halk Evi, şimdiki Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi gibi. Ancak o binaların yanında veya aralarında da tamamen başka üsluptaki örnekler oluşmuştu. Bunlar Batı'nın o zamanki modern mimari akımlarını yansıtan binalardı. İnce süslemeler yerine düz taş duvarların ve sütunların hakim olduğu binalar. Ulus'taki Sayıştay, Merkez Bankası, Etibank, Emlak Bankası, İller Bankası gibi. Bunların mimarları da ikiye ayrılabilirdi. Birinciler zamanın ünlü Türk mimarlarıydı. Vedat Tek, Mimar Kemalettin, Arif Hikmet Koyunoğlu gibi. İkinciler Ankara yönetiminin açtığı yarışmalara katılıp kazanan yabancı mimarlardı. İstanbul'a daha önce gelip Güzel Sanatlar Okulu'nda hocalık yapan İtalyan Giulio Mongeri gibi, Alman Bruno Taut, İsviçreli Ernst Arnold Egli, Avusturyalı Clemens Holzmeister gibi. Ancak bu, geleneksel Osmanlı Selçuk üslubunu uygulayanlar Türklerdir, modern binaların çizimi de Batılılara aittir anlamına gelmiyordu. Mesela Ziraat Bankası'nın geleneksel üsluptaki projesinin mimarı İtalyan Mongeri'ydi. Modern sergi evinin sonraki operanın mimarı Türk Şevki Balmumcu'ydu. Bu iki zıt mimari biçimin böyle yan yana ve iç içe yürümesinin nedeni şuydu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan imar hareketleri henüz bir şehir planına oturmamıştı. İhtiyaç duyulan binaların yapımına teker teker karar veriliyor, biçimleri de o kararı alanların tercihine göre belirleniyordu. Şehrin şehir planı 1929'da açılan birkaç yarışma sonunda oluşmuştu. Yarışmayı kazanan Alman Hermann Jansen, şehrin Çankaya yönündeki gelişmesine ağırlık veren bir plan yapmıştı. O planla birlikte devlet binalarının artık modern tarzda yapılması benimsenmişti. Bu eğilim zamanla özel binalara da yansımıştı. Taşhan ve Sümer Bank. Ulus ve civarındaki adlarını saydığım binaları ben hep tamamlanmış haliyle hatırlıyorum. Ama birinin yapılışını biliyorum. Bu Ankara'nın eski döneminden kalan Taşhan'ın istimlak edilip yıktırılmasıyla açılan arsa üzerinde yapılan Sümer Bank binasıydı. Taşhan adı bana, gençliğimde tanıdığım sosyalist şair Sopi Taşhan'ı hatırlatır. ülke sorunları üzerinde kafa yorup yazan çoğu düşünür ve sanatçı gibi polis takibi altında yaşamış, 1960'ta da yine bir polis takibi döneminde ölmüştür. Taşan, onun çocukken kaybettiği babası Cemal Bey'in malıydı. 19. yüzyılın sonlarında yapılmış, hem Hotel Angora adı altında otelimsi bir hanmış, hem de içindeki dükkanlarla en önemli iş merkezi sayılırmış. Ulus Meydanı'nın eski adı da zaten ondan geliyor. Taşan veya H'nin yutulmasıyla Taşan. Tabii meclisin Ankara'daki açılışından sonra Taşan'ın önemi çok artmış. Ankara'da daha iyi bir otel veya han olmadığı için siyasetçilerin yanında şehre gelen diplomatlar ve gazeteciler de oraya inmeye başlamışlar. 1928'de Ankara Palas'ın açılması Taşan'ın konuklarından bir kısmını oraya yöneltmiş ama Ankara'ya dışarıdan gelenlerin sayısı da artıyormuş. Taşan'ın müşterileri azalmıyormuş. Ancak hükümet Atatürk heykelinin bulunduğu meydanı yenileştirmek kararına varınca Taşan istimlak edilmiş. Ben yıktırılışından sonra yerine Sümerbank binasının yapılmakta olduğu zamanı hatırlıyorum. O inşaat sürecini Ulus Meydanı'ndan sık geçen bir çocuk olarak izledim. Bina süslemesiz, oymasız, çıkmasız düz bir bina olarak yükseldi. Herhalde eski Taşan'dan çok daha gösterişliydi. Bu da doğaldı. Sümerbank, Cumhuriyet'in sanayileşme hamlelerini temsil ediyordu. İddiası büyüktü. Binası da büyük ve görkemli olacaktı. Gerçi çok kimse Taşan'a alışmıştı. Eski görünüşüyle yenilense daha iyi olurdu diyenler eksik değildi. Meydana Taşan deme alışkanlığı Taşan'ın yok olmasından sonra da bir süre devam etti. Ama sonra o ad da unutuldu. Sümerbank, Atatürk heykeliyle aynı fotoğrafın içine giren yerine iyice yerleşti. Atatürk'le birlikte o zamanlar çok değer verdiğimiz ulusal sanayimizin bir anıtı gibi. Peki Sümerbank'ın bu satırların yazıldığı 2001 yılındaki durumu neydi? Sümerbank, 1990'lı yılların ortalarında ikiye bölünmüştü. Bankacılık bölümü özelleştirildi. Yeni sahipleri zamanında içi boşaldı. O boşalan iç devletin yani milletin parasıyla yeniden dolduruldu, sonra yeniden satışa çıkarıldı. Sümerbank'ın bir holding yapısında olan sanayi bölümünün fabrikaları da teker teker satışa çıkarıldı. Bazısı satıldı, bazısı bu kitap yazılırken kapatıldı, bazısı müşteri bekliyordu. Onların da idare meclisleri siyasetle ilgili eşin dostun aylık alması için kullanılıyordu. Yani sanayi bölümünün de içinde fazla bir şey kalmamıştı. Ulus Meydanı'ndaki binaya gelince onun üstünde hala Sümerbank yazıyor. Hala Atatürk'ün heykeliyle aynı fotoğrafın içindeki yerinde eski heybetiyle duruyor. Ama o içi boşalmış haliyle artık bir anıttan çok bir anıt mezar gibi duruyor. Tren. Ulus'taki ahşap evdeki günlerimizden ilk anılarım arasında bir de İstanbul yolculuğu var. Bir yaz sanırım 15-20 günlüğüne İstanbul'a gidip geldik trenle. Hatta o sözcüğü de galiba o zaman öğrendim. Ekspres trenle. Zaten Ankara'dan İstanbul'a trenden başka bir şeyle gidilmezdi. Uçak o zamanki adıyla tayyare, askeri işler içindi. Büyük kısmı çok bozuk olan karayolundan gitmek ise hem çok daha fazla zaman alırdı hem de macera sayılırdı. Ankara'dan İstanbul'a doğrudan doğruya yapılan otobüs seferi yoktu. Ankara'ya temelli taşınırken de trenle gelmişiz ama onu hiç hatırlamıyorum. O yazki gidişimizi ise hiç unutmuyorum. Çünkü gözüme kurum kaçmıştı. Kolay kolay da çıkmamıştı. O zamanlar tren denilince akla buharlı lokomotifinin bacasından puf puf sesleriyle yükselen dumanlar gelirdi. Dumanların içinde de kurum olurdu. Şimdi buharlı lokomotifler tarihe karıştı. Kurum tehlikesi ortadan kalktı. Fakat galiba o puf puflu, dumanlı ve zaman zaman da düdük sesli tren yolculuklarının hoşa giden bir yanı vardı. Ben de o ilk hatırladığım yolculuktan sonraki tren yolculuklarından herhalde gözüme bir daha kurum kaçmamış olacak ki hep zevk almıştım. Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya giden ekspres tren akşamları kalkardı. Adı ekspresti ama acele etmeden giderdi. Birçok istasyona uğrardı. Gece yarısı Eskişehir'de 15-20 dakika dururdu. Trenden inilir, simit yenir, salep içilirdi. Sabahın çok erken bir saatinde İzmit'e varılırdı. İzmit'ten sonra deniz görülürdü. İstanbul'a yaklaştıkça lokomotiften çıkan düdük sesleri hedefe varmanın zaferini ilan eder gibi sıklaşır ve tizleşirdi. Tren hattının kenarındaki apartmanlardan düdük seslerini işitip balkonlarına çıkanlar olurdu. Bazıları sabah kıyafetleriyle. Trenden onlara, onlardan da trene el sallayanlar olurdu. Buharlı treni hoşa giden yanlarıyla hatırlayanlar, tabii sadece eski Ankara-İstanbul Ekspresi'nin benim gibi yolcuları değil, dünyanın pek çok yerinde buharlı tren meraklıları var. Bazıları bunu tutku haline getirmişler, dernekler kurmuşlar, turizm firmalarıyla işbirliği yapıyorlar, eski lokomotifleri ve vagonları kiralayıp turistik geziler düzenliyorlar. Aynı amaçla Türkiye'ye de geliyorlar. Ankara'da olmayıp da İstanbul'da olan üç şeyin biri denizdi. İkincisi vapur, üçüncüsü tramvay. Vapur ve tramvaya ilk binişlerimi hayal meyal hatırlıyorum. Bir de babaannemin yüzünü hatırlıyorum. Babaannem Mesrure Hanım beni doğumumdan itibaren çok görmüş. Ama onun benim belleğime girmesi ilk İstanbul'da oldu. Başında siyah başörtüsü, gözlerinde de hiç çıkarmadığı gözlükleri vardı. O vakte kadar bizim evdeki en saygın, en sözü dinlenen kişinin babam olduğunu sanırdım. Gördüm ki o bu konuda babamdan da üstünmüş. Az konuşuyordu ama bir söz söyleyince babam dahil herkes onu dinliyordu. Babaannem babamla birlikte oturmaya başladığı tayyare apartmanlarında kalmaya devam ediyordu. Biz de orada mı kaldık onu hatırlamıyorum. Ama gündüzleri oradaydık. O sayede doğduğum ama bilmediğim yeri öğrenmiş oldum. Bana anlattılar. Şurada seninle yürürdük. Burada seni arabayla gezdirirdik diye. Volga, Volga. İstanbul'dan Ankara'ya döndükten bir süre sonra hayatımın yeni bir aşamasına ulaştım. Sinemaya götürüldüm. Annemle babam arada sırada giderlerdi. Daha önce evde anlatırlardı. Karanlık bir yerde oturulur seyredilirmiş. Büyük bir perdeye artistlerin filmleri çıkarmış. Filmde onlar canlı gibi görünürmüş. Ama çocukların oraya girmesi yasakmış. Biraz büyümeleri gerekmiş. Bir gün artık büyüdüğüm saptanmış olmalı ki annemle babam gidecekleri bir filme beni de götürdüler. Ankara'da 3 sinema vardı. Yeni, Halk, Sus. Biz Ulus'ta Atatürk heykelinin hemen yakınındaki yeni sinemaya gittik. O sıralarda adı gibi yeni yapılmıştı. Mavi kadife koltukları vardı. Beyaz perde ışıklar sönünce canlandı. Ben de filmin ne olduğunu görerek öğrenmiş oldum. O günkü filmin adını hiç unutmadım. Volga mahkumlarıydı. Fakat aklımda görüntü olarak sadece şunlar kalmış. Bir takım insanlar büyük bir sandalın içinde durmadan kürek çekiyorlar. Kürek çekişle uyumlu bir müzik de işitiliyor. Bu belki daha büyük yaşlara gelince duyduğum Volga Volga'nın melodisiydi. Belki başka bir şeydi. Ama bana o zaman herhalde ninni gibi gelmişti. Uyumuş kalmışım. Filmin sonuna kadar da uyanmamışım. Yabancı filmlerin adı Türkçe'ye çevrilirken daha etkili olsun diye değiştirilirdi. Benim Volga Mahkumları adı altında izlediğim filmin orijinal adı başka olabilir. Daha sonraları merak edip sinema ansiklopedilerine baktım. Volga ile başlayan bir tek film adı gördüm. O da Volga Gemicileri'ydi. Daha sonra Kleopatra gibi, Ben Hur gibi çok masraflı filmler çeviren ünlü rejisör Cecil B. DeMille'in 1927'deki siyah beyaz bir yapıtıymış. Benim Volga Mahkumları diye seyrettiğim film belki odur. Orijinal adında Volga olmayıp çeviride Volgalılaşan başka bir filmde olabilir. Shirley, Marlene, Cahide. Bu ilk tecrübeden bir süre sonra annem, bazen de teyzem veya anneannem beni başka filmlere de götürdüler. Zaman içinde sinemada uyumaya alıştım. Bu o kadar kolay olmadı. Çünkü benim götürüldüğüm filmler genellikle büyükler arasında geçen romantik Avrupa filmleriydi. Annem onları severdi. Evdeki sinema sohbetlerinde de Sarah Leander, Marlene Dietrich, Charles Boyer gibi artist isimleri geçerdi. Onların filmleri gelirse kaçırmamaya çalışılırdı.